Sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Rivayet odur ki Büyük İskender, milattan önce Büyük Doğu Seferi sırasında buradan geçmişti. Efsaneye göre Frig Kralı Midas burada bir gemi çapası bulmuştu. Bundan dolayı da bu köhne bozkır yerleşkesinin ismi Frig dilinde gemi çapası anlamına gelen Ankura oldu. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul şehirlerimizin 100 yıllık anatomisini anlattığımız bölümlerimizden İzmir bölümümüzü dinlemiştiniz. Bugünse yeni bölümümüzde bir ülkeyi kuran şehri anlatacağız. Başkentimiz Ankara'yı. Seçimler öncesi Ankara'nın tarihine, yapısına, siyasi ve kültürel birikimlerine odaklanacağız. Bakalım 1919'dan günümüze Ankara için koca bir asır nasıl geçmiş? Hazırsanız başlayalım. Mustafa Kemal Paşa tam 7 ay süren kongre ve örgütlenme takvimini nihayet tamamlamıştı. Amasya'da mücadele yemini etmiş, Erzurum'da manda ve himayeyi reddetmiş, Sivas'ta ise bütün direniş örgütlerini birleştirmişti. Ve şimdi birleşen tüm bu direnişçilerin tek bir merkeze toplanması gerekiyordu. O merkezin adresi ise Anadolu'nun ortasında bir kalenin etrafında kurulmuş, balı ve keçisinden başka bir şeyi olmayan, nüfusu 35 bin civarında seyreden küçük bir Osmanlı şehriydi. Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan 18 Aralık 1919'da 3 arabayla yola çıktı. 9 günlük yolculuk boyunca Kayseri, Mucur, Hacı Bektaş, Kırşehir, Kaman, Behnen güzergahlarını izledi. 27 Aralık günü ise ömrünün sonuna kadar kalbinde taşıyacağı o şehre geldi. Ankaralılar günlerdir onu bekliyorlardı. Esnaf loncalarıyla, kılıç kalkan ekipleriyle dikmen sırtlarında karşıladılar paşayı. Selanikli bir Osmanlı generali olan Mustafa Kemal, ömründe ilk kez geldiği ve Selanik'e hiç benzemeyen bu Anadolu şehrinde bir elinde tabanca, diğer elinde hakkında çıkan idam fermanlarıyla yönetti savaşı. İdam fermanlarının, isyanların, İstanbul'dan gönderilen milli mücadele karşıtı milis kuvvetlerin tehditleri altında üstüne doğru gelen büyük Yunan ordularına karşı paşanın biricik sığınağı bu küçük direniş karargahı olmuştu. Hem İstanbul'daki hilafet merkezine, hem Yunan ordusuna, hem de onları destekleyen büyük İngiliz İmparatorluğuna karşı bu küçük şehir direndi. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açıldı. Savaş buradan yönetildi. En karanlık günlerde Yunan ordusu şehre 60 kilometre kadar yaklaştığında bile terk edilmedi Ankara. Bu yüzden Ankara için düşman gelse bile terk edilmeyen şehir yakıştırması yapıldı. Eylül 1921'de Yunanistan güçleri tüm kuvvetiyle şehre saldırdı. 22 gün 22 gece savunuldu şehir. Düşmedi, düşürülmedi. Direnişin ve zaferin merkezi oldu. Ardından başkent yapıldı. Mustafa Kemal Paşa öyle bir aidiyet hissediyordu ki buraya, Ekim 1938'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağında Kılıç Ali'ye yürekleri dağlayan şu sözü söylemişti.
Gel Kılıç gel. Bak sana ne diyeceğim. Bu kalın çorapları ayağıma çekerim. Boynuma bu atkıyı sararım. Trenle Gazi istasyonuna inerim. Oradan hemen otomobille Çankaya'ya çıkarım. Ne olur Ankara'ya gidelim çocuk. Ne olacaksam orada olayım.
Ne yazık ki bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldi. Gazi Paşa biricik başkentine sağlığını dönemedi. Ama vefatından sonra Ankaralılara emanet edildi. 30-40 bin insandan ibaret olan Ankara, yeni cumhuriyetin başkenti olmasıyla yıllar boyunca Anadolu taşrasından göç üstüne göç aldı. Her yöne doğru sürekli büyüyen şehir, yeni sakinleriyle doldu taştı. Milli mücadelede üstlendiği büyük misyon ve yeni devletin merkezi olmasaydı hiç kuşkusuz günümüzde Ankara alelade bir Orta Anadolu şehri olmaktan öteye gidemezdi. Ankara'nın yazgısı yeni devletle değişmişti. Ulus adı verilen şehir merkezi bir ülkenin ve rejimin kurulduğu semt oldu. Meclis binası, Ankara Palas, tenis kulübü, stadyum, heykel, opera binası bununla da kalmadı. Ankara'nın bugün de en merkezi noktası olan Kızılay'ın inşaat sürecinde Avusturyalı mimar Clemens Hausmeister bizzat görev üstlendi. Hausmeister, Milli Eğitim Bakanlığı, Ordu Evi, Harp Okulu, Güven Anıtı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Merkez Köşkü, Vilayet Meydanı, Bayındırlık Bakanlığı, Yargıtay, Emlak Bankası, Ulus Merkez Bankası, Avusturya Konsolosluğu gibi yapıların birbirlerine uyumlu şekilde projesini oluşturdu. Ankara'nın bugün dahi İstanbul'a nispeten trafik sorununun daha az olması ve şehrin daha biçimli ve geniş yollarla kurulmasında bu dönemde alınan mimari desteğin payı çok büyüktür. Tüm bunlar bozkırın ortasında yapılan çağdaş bir devrimin ilk adımları oldu. Atatürk'ün ve devrimin şehri Çankaya sırtlarında küçük elit muhitlerde kendini gösterirken şehrin çok daha büyük kısmı gecekondu mahallelerine, taşradan bir umut başkente gelmiş yoksul Anadolu halkının meskenlerine, gettolarına dönüştü. Yıllar geçtikçe şehrin elit merkezi olan Ulus, taşradan gelenlerin mesken bellediği bir semt haline geldi. Devletin başkenti olmak demek, bürokrasi ve istihdam olanaklarının da merkezi olmak demekti. Özellikle Çankırı, Çorum, Sivas, Kırşehir, Yozgat gibi şehirlerden on binlerce insan daha fazla iş imkanı olduğu için Ankara'ya taşındı. Bakanlıkların ve devlet kurumlarının varlığı on binlerce memurun da şehre yığılmasını beraberinde getirdi. Bu durum şehri bugün dahi ifade edilen memur ve bürokrasi merkezine dönüştürdü. Ankara'da siyaset ve belediye başkanlıkları ise 1994 yılına kadar merkez sağ ve merkez sol partiler tarafından kazanıldı. Başkent halkı siyaseten de gri noktalarda durmayı tercih etti. Ta ki o seçime kadar. ...1994 seçimleri demek Refah Partisi ve Siyasal İslam'ın kesin zaferi demekti. Merkez sağ ve merkez sol partilerin kendi aralarında kavgaya tutuşmasıyla aradan çıkan Refah Partisi bu seçimde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kazanmayı başardı. Böylece Ankara çeyrek asır boyunca birlikte olacağı bir politikacıyla tanışmış oldu. O siyasetçinin ismi Melih Gökçek'ti.
Bilmiyorum yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulun. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın.
Fake falan olmasın başkanım.
Fake değil hayır. Doğru, resmi şey ve bulunuyor.
Burada 1217 tane oyuncak var. Disneyland'lara gittiğiniz zaman 60-70 tane.
1994 seçimlerinin ardından 1999 seçimlerini de kazanan Gökçek, 2001 yılında AKP'nin kurulmasıyla bu partiye geçiş yaparak İslamcı oyların yanı sıra merkez sağ oylarını da domine etmeyi başardı. Kazanma alışkanlığı ve konforuyla Ankara'yı arzu ettiği gibi yöneten Gökçek'in bu süreçte ilginç alışkanlıkları da ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasına dinozor heykelleri yaptıran Melih Bey'in dinozorlara yönelik bu ilgisinin sebepleri ise hala anlaşılabilmiş değil. Melih Gökçek'e ilişkin yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da 2000'li yıllar boyunca artarak sürdü. CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçek'in yolsuzluklarını anlatarak yıldızını parlattı.
Bu fiyata siz Ankara halkına 300 dolara sattınız mı, satmadınız mı? Dördün çünkü ben o programda özet vermiştik. Ben ayrıntıya girmek zorundayım. Ankara halkının yüz milyonlarca dolar nasıl soyulduğunu anlatmak zorundayım ben.
30 Mart 2014 yılında Ankara'da gerçekleşen yerel seçimlerse Cumhuriyet tarihinin en kaotik ve şaibeli seçimlerinden birisi olarak tarihe kazındı.
Gökçek mazbatasını alıp koltuğuna oturdu. Ama seçim sonuçlarında şaibe olduğunu savunan rakibi Mansur Yavaş, Ankara yarışının peşini bırakmamakta kararlı.
Türkiye 2014 yılında yeni bir politikacı tanıdı. MHP ve ülkücü kökeniyle bilinen avukat Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Aslında Yavaş'ın siyaset sahnesine çıkışı çok daha eskiye, 90'lı yıllara dayanıyordu. Şehrin kuzeyinde küçük bir ilçe olan Beypazarı'nın belediye başkanı olan Yavaş, bu küçük ilçedeki çalışmalarıyla Beypazarı'nı bir turizm merkezi haline getirmeyi başardı. Bu ilçedeki çalışmaları Yavaş'ın 2009 yılında MHP'den Ankara Büyükşehir adayı olmasını sağladı. 2009 seçimlerinde Gökçe'yi geçemese bile MHP'nin oylarını çok arttıran Yavaş, Ankara'nın gelecekteki başkanı olarak konuşulmaya başlandı. Bu süreç Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yi de Mansur Yavaş'a yöneltti. 2014 yılı geldiğinde CHP'nin Büyükşehir adayı olan Yavaş, Ankara'daki milliyetçi ve sosyal demokrat seçmeni birleştirmeyi başardı. Melik Gökçe'nin işi ise oldukça zor gözüküyordu. 30 Mart günü geldiğinde tüm Türkiye ile birlikte Ankara'da da halk sandık başına gitti. Yarışa önde başlayan mevcut başkan Melik Gökçek'in oy oranları saatler geçtikçe düşmeye başladı. Gökçek ile Yavaş arasındaki oy farkı 2000'e kadar indiğinde veriler donduruldu. Gün ağardığındaysa Melik Gökçek seçimleri kazandığını ilan etti.
Adil bir şekilde yapılmadığını düşünüyorlar ve Ankaralılar haklarını arıyorlar. Elbette ki biz de Ankaralıların hakkını, onların bize güvenip verdiği oyların sonuna kadar takipçisi olacağız.
Mansur Yavaş sonuçlara itiraz etti. YSK'ya başvurdu. Ancak iktidarın belediye başkanı Melik Gökçe'ye mazbatası verildi. 30 Mart 2014 seçimleri Mansur sayılır bu yolda mağlup sloganıyla uzun yıllar anımsanacaktı. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Melik Gökçek'in tabiri caizse cebren ve hile ile kazandığını ilan ettiği 2014 seçimleri Gökçek için aslında sonun başlangıcıydı. Artık kendi partisinden bile sert eleştiriler geliyordu. Bu seçimden bir sene sonra AKP'nin en ağır toplarından Bülent Arınç'la sert bir polemiğe girdi Gökçek. Arınç'ın Gökçek hakkında söyledikleri yenilir yutulur cinsten değildi. Gökçek'in Ankara'yı Gülencilere parsel parsel sattığını belirtti.
Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır.
Arınç'ın bu dehşet verici sözlerine rağmen Ankara'da Gökçek yönetimi bir süre daha devam etti. Gülencilerin bankasına para yatıran veyahut evlerinde kalan öğrenciler tutuklanırken Melik Gökçek'e herhangi bir soruşturma bile açılmadı. Ancak netice itibarıyla 2017 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. İstifa konuşmasında Erdoğan'la arasının açılmasına yol açanlara beddua etti.
Onları helak et ya Rabbi.
Melik Gökçek 23 yıllık görev süresinin sonunda bizzat kendi partisi tarafından boş bir damacana şişesi gibi kapının önüne koyuldu. Gökçek'in ardından Ankara'nın dört bir yanına diktiği dinozor heykelleri ise yetim kaldı. Sahipsiz kalan dinozorlar kısa zaman sonra kaldırıldı. Gökçek'in dinozorlarının kaldırılma görüntüsü adeta bir rejimin izlerinin silinmesini yansıtıyordu. Melik Gökçek'in yüksek yaratıcılık kabiliyetinin yalnızca dinozorlarla sınırlı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gökçek pek önemli görmüş olmalı ki şehrin güney, kuzey, doğu ve batı girişlerine şehre girildiğini sembolize eden büyük kapılar yaptırdı. Ne anlam ifade ettiğini hiçbir Ankaralı'nın anlamadığı bu kapılar için 2014 yılında 31 milyon TL harcandı. Devrik Belediye Başkanı Melik Gökçek ise o günden beri sosyal medya üzerinden yorumlarını sürdürüyor. Hakkındaki onca yolsuzluk iddiasına, sahip olduğu mal varlığına, FETÖ ile ilişkisine dairse herhangi bir soruşturma 2024 itibarıyla açılmış değil. Ankara'da travmalarla dolu Melik Gökçek sonrası kısa bir dönem Mustafa Tuna Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Mustafa Tuna, Gökçek döneminin en çok eleştirilen konularından birisi olan ulaşım meselesini el attı. Ankara'nın akşam 10'dan sonra ölü şehir haline geldiği yönündeki algıları kırmaya çalıştı. Buna rağmen AKP 2019 yılında Mustafa Tuna'yı aday göstermek yerine çok daha problemli bir isim olan Mehmet Özhaseki de karar kıldı. 2019 yerel seçimlerini Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'yi geçerek kazanmayı başardı. Yavaş 2014'te oturamadığı koltuğa 2019'da oturmuştu.
Onların televizyon ve gazeteleri, onların dilekleri varsa bizim de yüreklerimiz var diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim, hepiniz sağ olun, var olun.
Ankara'da SHP'nin kazandığı 1989'dan tam 30 sene sonra yeniden kazanan aynı gelenek olmuştu. Mansur Yavaş ise bu tarihten itibaren popülaritesini daha da arttırdı. Türkiye'nin en yakından takip edilen siyasetçilerinden birisi oldu. 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen pek çok kişi de vardı. Buna rağmen Yavaş, bu tutumundan dolayıysa İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından korkaklıkla itham edildi. Bu sürecin ardından 2019'da kendisini başkanlığa taşıyan Millet İttifakı'nın iki paydaşından birisiyle ipleri koparmış oldu Yavaş. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığı için toplumun bazı kesimlerinden eleştiriler de aldı. Tüm bu etmenlere rağmen 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da favori olarak gösteriliyor. Karşısındaki en büyük rakip ise Cumhur İttifakı adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altunok. Ankara'da son yıllarda toplumsal muhalefet lehine değişen demografik yapı da dikkatleri çeken bir başka konu. Uzun yıllar merkez sağın çoğunluk olduğu Ankara'da Erdoğan karşıtlığında buluşan blok, çoğunluğu kıl payı da olsa ele geçirmiş durumda. Bu durumun somut örneklerini ise 2017 başkanlık referandumunda çıkan hayır ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun birinci gelmesinde görebiliyoruz. Buna karşın iktidar bloğunun kesin ve net üstünlüğü şehrin özellikle taşra ilçelerinde devam ediyor. Başta Çankaya olmak üzere şehir merkezinde ise muhalefetin siyasi üstünlüğe sahip olduğunu ifade etmek pek de yanlış sayılmaz. Bakalım Ankara'da 31 Mart seçimlerinde ipi kim göğüsleyecek? Dünyada bir ülkeyle tanımlanan şehirler vardır. Ankara'da öyle bir şehir. İstanbul ve İzmir gibi özgül ağırlığı ve binlerce yıllık tarihinden ziyade Kurtuluş Savaşı karargahı, Atatürk'ün sığındığı son liman ve bir ulusun yeniden doğuşunun merkezi olmasıyla namsaldı. Arka fonda çalan marşın sözlerinde vurgulandığı gibi, "Yoktan var edilen ilk şehir sensin, var olsun toprağın taşın Ankara" ifadeleriyle Türkiye için kıymetini özetlemek mümkün. Türkiye'nin sosyal ve siyasi geleceğinde de hiç kuşkusuz Ankara yine çok önemli roller üstlenmeye devam edecek. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde mazlum bir halkın direniş karargahı olan bir kalenin çevresinde kurulmuş onurlu şehrin, Cumhuriyet'in ve devrimlerin 2. yüzyılında da ağırlığına ve asaletine yakışan bir geleceğe sahip olmasını diliyoruz.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.